Ayrım 13. Sayfa 133. Arap halkının sanatını görmesi, şarkıya dökmesi ve gün be gün hovardaca kullanması gibi harika bir yanı vardır. Sanatını asla tespit edip dondurmaz ve onu hiçbir yapıtta mumyalamaz. Bu büyük sanatçıların olmayışının hem nedeni hem de sonucudur. Ben büyük sanatçıların en doğal şeylere güzellik hakkını vermeye cesaret edip, sonra da onları görenlere bunun güzel olduğunu nasıl olmuş da bu zamana kadar anlamamışım dedirten insanlar olduğuna inandım hep. Henüz tanımadığım ve Marselin'siz gittiğim Kairuan'da gece çok güzeldi. Otele uyumaya gideceğim zaman açık havada küçük bir kahvenin hasırlar üstünde yatmış bir grup Arap'ın bulunduğunu anımsadım. Ben de orada onların yanında uyumaya kalkıştım. Her tarafım bitlenmiş olarak döndü. Deniz kıyısının nemli sıcağı Marselin'i çok zayıflattığından bize gerekenin bir an önce Biskra'ya gitmek olduğuna ikna ettim onu. Nisan ayının başındaydık. Bu yolculuk çok uzundur. İlk gün hiç mola vermeden Konstantin'e varıyoruz. İkinci gün Marcel'in çok yorgun ve ancak El Kantara'ya kadar gidebiliyoruz. Orada ay ışığından daha hoş ve daha serin bir gölge aradık ve bulduk. Gece, bitmez tükenmez bir içki gibiydi. Bize doğru akıp geliyordu. Oturduğumuz bayırdan ise tutuşmuş ova görünüyordu. Marcel'in uyuyamıyor o gece. Sessizliğin acayipliğiyle en küçük bir gürültü endişelendiriyor onu. Biraz ateşi olmasından kaygılanıyorum. Yatağında kıpırdanıp durduğunu istiyorum. Ertesi gün daha da solgun görünüyor bana. Yola çıkıyoruz yeniden. Biskra. Anlatmak istediğim yer orası işte. Evet, işte park, kanepe. İyileşme dönemimin ilk günlerinde oturduğum kanepeyi tanıyorum. Ne okuyordum orada? Homeros. O zamandan beri kapağını açmadım bir daha. İşte gidip kapuğuna dokunduğum ağaç. Ne kadar da zayıfmışım o zaman. Evet, işte çocuklar. Hayır, hiçbirini tanımıyorum. Marcel'in ne kadar ciddi. Benim gibi o da değişmiş. Neden öksürüyor bu güzel havada? İşte otel. İşte odalarımız, taraçalarımız. Ne düşünüyor Marcel'in? Tek kelime söylemedi bana. Odasına girer girmez yatağa uzanıyor boylu boyunca. Epey yorgun ve biraz uyumak istediğini söylüyor. Çıkıyorum. Çocukları tanımıyorum ama çocuklar tanıyorlar beni. Geldiğimi öğrenmişler. Hepsi üşüşüyorlar başıma. Bunların onlar olması mümkün mü? Tam bir düş kırıklığı. Neler olmuş böyle? Felaket büyümüşler. Topu topuna 2 yıldan biraz fazla bir sürede. Olanaksız bir şey bu. Acaba ne gibi yorgunluklar, kötü alışkanlıklar, tembellikler, bir zamanlar gençliğin parladığı bu gözleri bu denli çirkinleştirmiş. Hangi iğrenç işler bu güzel bedenleri bu kadar çabuk yıpratmış? Sanki kasıtlı bir şey var bu çöküşte. Sorular soruyorum. Beşir bir kahvede bulaşıkçılık yapıyor. Aşur yol için çakıl taşları kırarak güçlükle birkaç kuruş kazanıyor. Hamatar bir gözünü kaybetmiş. Kim düşünebilirdi böyle bir şeyi? Sadek uslanmış, pazarda ekmek satan ağabeyine yardım ediyor. Aptallaşmış gibi. Agip babasının yanında kasaplığa başlamış, şişmanlıyor. Çirkin ve zengin düşük sınıftaki arkadaşlarıyla konuşmak istemiyor artık. Saygın meslekler insanı ne kadar da aptallaştırıyor. Kendi aramızda nefret ettiğim şeyleri onlar arasında da mı bulacağım yoksa? Ya bu Baker evlenmiş. 15 yaşında bile değil. Saçmalık bu. Yo hayır. Akşam yine gördüm onu. Açıklıyor. Evliliği gösteriş içinmiş. Sanırım. Rezil dışarının biri. Fakat içki içiyor. Bozulup biçimsizleşiyor. Sonuçta geriye kalan bu mu? İşte yaşamın yaptığı şeyler. Dayanılmaz üzüntümün büyük bir bölümünün yeniden görmeye geldiğim bu çocuklardan kaynaklandığını hissediyorum. Menalk'ın hakkı varmış. Onlar mutsuzluğun icat ettiği şeylerdir. Peki ya Moktir? O hapisten yeni çıkmış. Saklanıyor. Ötekiler artık onunla görüşmek istemiyorlar. Görmek isterim onu. İçlerinde en güzeli oydu. O da mı beni düş kırıklığına uğratacak? Buluyorlar onu, bana getiriyorlar. Hayır, bozulup çökmemiş o. Hatta anılarımdaki görüntüsü bile bu kadar muhteşem değildi. Gücü ve güzelliği mükemmel. Beni tanıyınca gülüyor. Hapiste olmadan önce ne yapıyordun? Hiç. Çalıyor muydun? Reddediyor. Şimdi ne yapıyorsun? Gülüyor. Eh, peki Moktir, yapacak bir işin yoksa bizimle birlikte Tugor'a gelirsin. Ve Tugor'a gitme arzusu duyuyorum birden. Marcel'in iyi değil. Neler oluyor ona bilmiyorum. O akşam otele döndüğümde tek kelime söylemeksizin kucağıma atılıyor. Gözleri kapalı. sıyrılan giysisi zayıflamış kolunu ortaya koyuyor. Uzun zaman onu okşuyor ve sallıyorum kucağımda. Tıpkı uyutulmak istenen bir çocuk gibi. Aşktan, kaygıdan ya da hastalık ateşinden mi titriyor böyle? Ah, belki de iş işten geçmiş değil henüz. Durduramayacak mıyım acaba kendimi? Değerimin ne olduğunu aradım ve buldum. En berbat durumda bir tür inatçılık. Fakat nasıl olduğunu Marcel'in yarın Tugor'a gideceğimizi söyleyebildim. Şu anda yandaki odada uyuyor. Epeydir yükselmiş olan ay ışığı taraçayı dolduruyor şimdi. Biraz ürkünç bir parlaklık bu. İnsanın kendini ondan gizlemesi olanaksız. Odamın beyaz döşeme fayansları var ve bu parlaklık bunların üzerinde görünüyor özellikle. Işık dalgaları ardına kadar açık pencereden içeriye giriyor. Odadaki parlaklığı ve kapının çizdiği gölgeyi görüyorum. 2 yıl önce uyumaktan vazgeçerek kalktığım zaman ay, evet tam şimdi ilerlediği yerden daha ileriye kadar girmişti. Omuzumu bu kapının kanadına dayamış, hurma ağaçlarının hareketsizliğini seyretmiştim. O akşam hangi sözü okumuştum? Ah evet, İsa'nın Pierre'e söylediği sözcükleri. Şimdi sen kendine bağımlısın ve istediğin yere gidersin. Nereye gidiyorsun? Nereye gitmek istiyorum? Size bu gezi sırasında bir gün yalnız başıma Napoli'den Poestum'a gittiğimi söylemedim. Of, bu taşların önünde ağlayacaktım az kalsın. Eski güzellik, basit, yetkin, sevimli ve terk edilmiş görünüyordu. Hissediyorum, sanat benden kaçıyor. Yerini neye bırakmak için acaba? Önceleri olduğu gibi sevimli bir uyum değil artık bu. Hizmet ettiğim karanlık tanrının kim olduğunu bilmiyorum. Ey yeni tanrı, yeni ırkları beklenmedik güzellik biçimlerini tanımak olanağı verin bana. Ertesi gün şafakta posta arabası alıp götürüyor bizi. Moktir bizimle birlikte, Moktir bir kral kadar mutlu. Chega, Kefeldor, Mraier. Bitip tükenmeyen sıkıcı yol üzerinde daha da sıkıcı olan konaklamalar. Oysa itiraf etmeliyim ki bu, vahaların daha sevimli olduklarını sanırdım. Fakat taştan ve kumdan başka bir şey yok. Ayrıca acayip bir biçimde çiçek açmış birkaç bodur çalı. Bazen de gizli bir kaynağın beslediği birkaç hurma ağacı müsveddesi. Artık vahaya çölü yeğliyorum. Bu öldürücü onur ile hoşgörüsüz görkemin ülkesini. Orada insanın çabası çirkin ve zavallı görünüyor. Şimdi bütün diğer yerler sıkıyor beni. İnsani olmayanı seviyorsunuz, diyor Marcel'in. Ama o da kendisine ne şekilde ve nasıl bir doymazlıkla bakıyor. İkinci gün hava biraz bozuyor. Yani rüzgar çıkıyor ve ufkun rengi kararıyor. Marcel'in rahatsız, solunan kum boğazını yakıp gıcıklıyor. Çok bol ışık gözlerini yoruyor. Bu düşman manzara da onu yoruyor. Fakat şimdi çok geç geri dönmek için. Birkaç saat sonra Tugur'da olacağız. Henüz çok yakın olmasına karşın yolculuğun bu son bölümünü pek iyi anımsamıyorum. Şu anda ikinci günde gördüğüm manzaraları ve Tugur'a gelir gelmez yaptıklarımı gözümün önünde canlandırmam olanaksız. Fakat hala anımsadığım şey nedenli sabırsız ve aceleci olduğumdu. Sabahleyin hava çok soğuktu. Akşama doğru güçlü bir samyeli esmeye başlıyor. Yolculuktan bitkin düşen Marcel'in varmamızla yatması bir oldu. Az çok konforlu bir otel bulacağımızı ummuştum. Odamız berbattı. Kum, güneş ve sinekler her şeyi renksizleştirmiş, kirletmiş ve soldurmuştu. Şafaktan beri hemen hemen hiçbir şey yemediğimizden hemen yemeği hazırlattırıyorum. Ama her şey Marcel'in kötü görünüyor ve onu bir şeyler alıştırmaya ikna edemiyorum. Çay yapmak için gerekli şeyleri getirmiştik yanımızda. Bu basit işle uğraşıyorum. Akşam yemeği için birkaç kuru çörek ile ülkenin tuzlu suyunun iğrenç bir tat verdiği bu çayla yetiniyoruz. Son bir erdemlik gösterisiyle akşama kadar onun yanında kalıyorum. Ve birden bütün gücümün tükenmiş olduğunu hissediyorum. Ey küllenmiş şeylerin tadı. Ey bıkkınlık. İnsanüstü çabanın hüznü. Ona bakmaya bile pek cesaret edemiyorum. Gözlerimin bakışını arayacak yerde rezilcesine burnunun siyah deliklerine takılıp kalacağını çok iyi biliyorum. Izdıraplı yüzünün ifadesi berbat. Bana bakmıyor o da. Sıkıntısını hissediyorum. Sanki onu dokunuyormuşçasına. Çok öksürüyor, sonra uyuyor. Zaman zaman ani bir ürpertiyle sarsılıyor. Gece kötü geçebilir ve daha geç olmadan kime başvurabileceğimi öğrenmek istiyorum. Dışarı çıkıyorum. Otel kapısının önünde Tugur meydanı, sokaklar, hatta hava bile onları görenin ben olmadığıma beni inandıracak derecede acayip. Kısa bir süre sonra içeri giriyorum. Marcel'in sakin bir şekilde uyuyor. Boşu boşuna korkmuş. Bu acayip ülkede her yandan tehlike geleceğini sanıyor insan. Çok saçma. ve içim rahat etmiş olarak yeniden çıkıyorum. Meydanda acayip bir gece canlılığı, sessiz bir gidiş geliş. Beyaz burnusların gizlice kayıp gidişi. Rüzgar acayip müzik parçalarını yırtıyor zaman zaman ve onları bir yerlerden taşıyıp getiriyor. Bana doğru gelen biri var. Mok'tir bu. Beni beklediğini söylüyor. Çıkacağımı düşünmüş. Gülüyor. Tugur'u iyi tanıyor. Buraya sık sık gelirmiş ve beni nereye götüreceğini de biliyor. Kendimi onun yönetimine bırakıyorum. Gecenin içinden yürüyüp bir Arap kahvesine giriyoruz. Müzik buradan geliyormuş. Arap kadınları dans ediyorlar. Tabii bu tek düze ayak sürtmesine dans denebilirse. İçlerinden biri elimden tutuyor, ben de izliyorum onu. Mokdir'in metresiymiş. Mokdir de yanımızda. Üçümüz birlikte tek mobilyası bir yatak olan dar ve uzun bir odaya giriyoruz. Üstünde oturulan çok alçak bir yatak. Odaya kapatılmış beyaz bir tavşan ürküyor önce. Sonra alışıyor ve gelip Mokdir'in avucundan bir şeyler yiyor. Kahve getiriyorlar bize. Sonra Mokdir tavşanla oynarken kadın kendisine doğru çekiyor beni ve ben de tıpkı insanın kendisini uykuya bırakması gibi bırakıyorum kendimi ona. Ah, burasını atlayabilir ya da susabilirdim ama gerçekten uzaklaşırsa bu öykünün benim için ne önemi olabilir? Mokdir geceyi orada geçireceğinden otele yalnız dönüyorum. Epey geç olmuş. Kurak bir sirokko esiyor. Dipnot: Sirokko, Akdeniz'de veya Kuzey Afrika kıyılarında güneydoğu yönünden esen çok sıcak ve kuru bir rüzgar. Kumla yüklü ve gece olmasına karşın ateş gibi kavurucu bir rüzgar. 3-4 adım sonra terden sırılsıklamam. Fakat birden otele dönmekte acele ediyorum ve hemen hemen koşarak dönüyorum. Belki uyanmıştır, belki ihtiyacı vardır bana. Hayır, odasının penceresi karanlık. Kapıyı açmak için bir an bekliyorum. Yavaşça karanlığa giriyorum. Bu gürültü ne? O öksürüğünü duymuyorum. Işığı yakıyorum. Marcel'in yatağın içinde oturmuş, eğreti bir biçimde yatağın parmaklıklarına yapışmış olan zayıf kollarından biri dik durmasını sağlıyor. Çarşafları, elleri, gömleği kan içinde. Bütün yüzü kana bulanmış, gözleri dehşetle büyümüş. Herhangi bir ölüm çığlığı bile suskunluğu kadar korkutamazdı beni. Kan ter içinde olan yüzünde iğrenç bir öpücük konduracak küçük bir yer arıyorum. Terinin tadı dudağımda kalıyor. Alnını, yanaklarını yıkayıp temizliyorum. Yatağın yanında ayağımın altında sert bir şey. Eğiliyorum ve yerden bir zamanlar Paris'te ısrarla istediği ve şimdi yere düşürdüğü küçük tespihi alıyorum. Açık eline koyuyorum. Ama eli birden eğiliyor ve tespihi yine düşürüyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yardım çağırmayı isterdim. Eli umutsuzca yakama yapışıyor, beni tutuyor. Kendisini terk etmek istediğimi mi sanıyor? Bana, "Of, biraz daha bekleyebilirsin," diyor. Konuşmak istediğimi görünce, "Hiçbir şey söyleme bana, iyiyim," diye ekliyor. Yeniden tespih alıyorum yerden, eline koyuyorum ama yine bırakıyorum. Ne desem? Düşürüyor. Yanında diz çöküyor ve elini göğsümde sıkıyorum. Yarı yastıkta, yarı omzumda kendini koyuveriyor. Biraz uyur gibi görünüyor ama gözleri iyice açık kalıyor. Bir saat sonra doğruluyor. Eli ellerimden sıyrılıyor ve gömleğini kavrayıp dantellerini yırtıyor. Nefes alamıyor. Sabaha karşı yeni bir kan kusması. Öyküm burada sona eriyor. Daha başka ne ekleyebilirim ki? Tugur, Fransız mezarlığı berbattır. Yarısı kumlar tarafından yutulmuştur. Bende kalan çok az iradenin tümünü onu bu üzüntülü yerden kurtarmak için kullandım. Alcantara'da yatıyor. Sevdiği özel bir bahçenin gölgeliğinde. Bunun üzerinden hemen hemen 3 ay geçti yalnızca. Bu 3 ay bu olayı 10 yıl uzaklaştırdı benden. Michel uzun süre suskun kaldı. Biz de susuyorduk. Her birimiz acayip bir huzursuzluk içinde. Ne yazık ki öyküsünü anlatmakla Michel davranışını daha meşru kılmış gibi görünüyordu bize. Ağır ağır yaptığı açıklamada davranışının neresini kınayacağımızı bilmemek bizi neredeyse onu suç ortağı haline getiriyordu. Bu olayın içine biz de girmiştik sanki. Bu öyküyü sesinde hiçbir titreme olmaksızın herhangi bir heyecanın kendisini rahatsız ettiğini belirten bir harekette, bir anlatım değişikliğinde bulunmaksızın tamamladı. Ya bize heyecanlı görünmemek için kinikçe bir gurura bürünmüş, ya bir tür sıkılganlıkla gözyaşlarının bizde heyecan yaratmasından çekinmiş ya da heyecanlanmıştı. Şimdi bile onda ne ölçüde gurur güç, katılık ya da sıkılganlık olduğumu saptayamıyorum. Bir süre sonra yeniden konuşmaya başladı. Beni korkutan, itiraf ederim, epey genç oluşum. Bazen gerçek yaşamım henüz başlamamış gibi geliyor bana. Şimdi beni buradan söküp alınız ve bana var olma nedenleri veriniz. Kendi başıma bulamıyorum bunları. Kurtuldum belki, fakat bunun ne önemi var? Bu işsiz güçsüz özgürlükten rahatsız oluyorum. İnanın bana, kabul ederseniz cinayet diye adlandıracağım bu davranışımdan yorulmuş olduğum için değil. Fakat hakkımın ötesine geçmediğimi kendime kanıtlamak zorundayım. Beni ilk tanıdığınız dönemde kesin değişmez bir düşünce yapısına sahiptim ve gerçek insanları yapanın bu olduğunu biliyorum. Artık ona sahip değilim. Ama nedeninin bu iklim olduğunu sanıyorum. Hiçbir şey düşünceyi gökyüzü maviliğinin bu sürekliliği kadar bezginliğe sürükleyemez. Burada şehvet arzuyu öylesine yakından izliyor ki her türlü araştırma olanaksız oluyor. Görkem ve ölümle çevrili olarak mutluluğu çok fazla elimin altında ve insanın kendini mutluluğa bırakışını ise çok fazla tek düze buluyor. Gündüzlerin sıkıcı uzunluğunu ve dayanılmaz boşluğunu aldatmak için öğlenleri yatıp uyuyor. Bakın şurada gölgede ıslanmaya bıraktığım beyaz çakıl taşlarım var. Sonra onları alıp uzun süre avucumun içinde tutuyorum. Rahatlatıcı serinlikleri yok oluncaya kadar. O zaman yeniden başlıyorum. Çakılları değiştirerek soğuklukları kaybolmuş olanları yine ıslanmaya bırakarak. Böylece zaman geçiyor ve akşam oluyor. Söküp alın beni buradan. Kendi başıma yapamıyorum bunu. İrademde kırılmış bir şeyler var. Hatta El Cantara'dan uzaklaşacak gücü bile nereden bulduğumu bilmiyorum. Bazen ortadan kaldırdığım şeyin intikam almasından korkuyorum. Sıfırdan başlamak isterim. Servetimin geri kalanından kurtulmak isterim. Görüyorsunuz, duvarlar hala servetle kaplı. Pek az bir şeyle yaşıyorum burada. Yarı Fransız bir hanım biraz yemek hazırlıyor bana. Gelirken kaçırttığınız çocuk birkaç kuruş ve okşama karşılığında yemekleri getiriyor her sabah akşam. Yabancılar karşısında vahşileşen bu çocuk benimle çok yumuşak ve bana bir köpek gibi sadık. Bir Ulet Nail olan kız kardeşi her kış Konstantin'e gidip önüne gelene bedenini satar. Çok güzeldir ve ilk haftalar bazı geceleri yanımda geçirmesine izin veriyordu. Fakat bir sabah kardeşi Küçük Ali bizi birlikte yatarken yakaladı. Çok öfkelendi ve gelmek istemedi 5 gün boyunca. Oysa kız kardeşinin nasıl ve neyle yaşadığını bilmiyor değil. Önceleri bundan hiç de rahatsızlık belirtmeyen bir şekilde söz ederdi. Acaba kıskanıyor muydu? Neyse, sonuçta bu maskara amacına ulaştı. Çünkü bir bakıma can sıkıntısından, bir bakıma da Ali'yi kaybetmek korkusuyla o olaydan sonra bu kızı bir daha evde alıkoymadı. Kızmadı bana, fakat ne zaman onunla karşılaşsam gülüyor ve çocuğu kendisine tercih edişimle alay ediyor. Beni burada tutanın özellikle Ali olduğunu ileri sürüyor. Kızın biraz hakkı var belki de. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Kairuan. Kairouan. Hamatar. Hammatar. Agib. Agib. Bubaker. Boubaker. Tugur. Tougurt. Şega. Çegega. Kefeldorf. Kefeldorf. Mrayer. M kesme işareti. Reyer. El Cantara. El boşluk. Cantara. Ulet Nail. Ulet-Nail. Kitabın sonu. 17 Haziran 2009.